Ayrım 5.
Sayfa 36. General karısının çocuklara bıraktığı biner rubleye de faizleriyle ikişer bini bulmuştu. Kendi parasıyla baktı onlara. Tabii her birine harcanan para biner rubleden çok fazlaydı. Şimdilik onların çocukluğunu, gençlik çağlarını da ayrıntılarıyla anlatmaya girmeyecek. Sadece en önemli birkaç noktaya değineceğim. Gene de abi Ivan üzerine kısaca şunları söyleyeyim. Somurtkan, işe kapanık bir çocuktu. Çekingen, ürkek değildi ya, 10 yaşını geçince el evinde el ekmeği yiyerek büyüdüklerini, babalarının yüz karası bir insan olduğunu ve benzeri ve benzeri anlar gibiydi. Pek çabuk, neredeyse küçücük bir çocukken, öyle diyorlardı, okumaya karşı olağanüstü bir yetenek gösterdi. Ayrıntılarıyla bilmiyorum, galiba 13 yaşındayken Yefim Petrovic'in yanından ayrılmış, Moskova liselerinden birine, Yefim Petrovic'in çocukluk arkadaşı, zamanın en tanınmış, deneyimli bir eğitimcisinin pansiyonuna girmiş. Ivan'ın sonraları anlattığına göre bütün bunlar, üstün yetenekleri olan bir çocuğun, gene üstün yetenekleri olan bir eğitimci yanında öğrenim görmesi gerektiği düşüncesine kapılan Yefim Petrovic'in taşkın iyimserliğinden olmuştu. Gel gelelim, üstün yetenekli çocuk liseyi bitirip üniversiteye girdiğinde ne Yefim Petrovic ne de üstün yetenekli eğitimci hayattaydı. Yefim Petrovic işleri hakkıyla yapmadığı, yarı deli general karısının vasiyetnamesinde bıraktığı faiziyle 2000'i bulan 1000 rubleyi almak da bizde adet olan bir sürü formalite yüzünden geciktiği için delikanlı üniversitenin ilk 2 yılını pek ağır koşullar altında hem çalışıp geçimini sağlayarak hem de derslere devam etmek zorundaydı, okudu. Burada şunu da belirtmem iyi olacak, babasına durumunu yazmayı aklının ucundan bile geçirmemişti. Belki gururundan, onu küçümsediğinden, belki de babasından hiçbir türlü yardım görmeyeceğini ona fısıldayan sağduyusundandı bu. Bütün bu kötü koşullara karşın umutsuzluğa düşmedi delikanlı. Aradı, iş buldu kendine. Önceleri saati 20 kopekten ders verdi. Sonra çeşitli gazetelere başvurdu. Gören imzasıyla günlük olaylar üzerine 10 satırlık yazılar yazmaya başladı. Bu yazıların pek ilgi çekici olduklarını, ustalıkla yazıldıklarını söylüyorlardı. Öyle ki okuyucular arasında hemen ilgi uyandırmış. Delikanlı yalnız bununla kalmamış, başkentlerde öğrenim yapan, Fransızcadan çeviri yapmaktan, yazı kopya etmekten daha akıllıca bir iş olamazmış gibi, sabahtan gece yarılarına dek gazete idarehanelerinin kapılarını aşındırarak çeviri işi koparabilmek için yalvarıp yakaran, yoksul kız erkek öğrencilerimizden akıl yönünden, beceriklilik yönünden ne denli ileride olduğunu da göstermiştir. Gazete yöneticileriyle bir kez tanıştıktan sonra onlarla ilişkisini kesmedi. Üniversitenin son sınıfında çeşitli kitaplar üzerine oldukça iyi eleştiri yazıları yazdı. Öyle ki sonunda edebiyat çevrelerinde bile isim yaptı. Bununla beraber ancak son zamanlarda o da bir rastlantıyla geniş bir okuyucu kitlesinin dikkatini üzerine çekebildi. Oldukça ilginç bir olaydır bu. Üniversiteyi bitirmiş, 2000 rublesiyle Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyordu ki büyük gazetelerden birinde garip bir yazısı çıktı. Konuyla ilgili olmayanların bile ilgisini çekmişti yazı. Üstelik doğal bilimler üzerine öğrenim yapmış olan Ivan Fyodorovic'e bütünüyle yabancıydı yazının konusu. O sıralarda her yerde tartışılan kilise mahkemesi sorunu üzerineydi. Ivan Fyodorovic bu konudaki düşünceleri inceledikten sonra kendi görüşünü açıklıyordu. Önemli olan yazının havası, varılan sonucun şaşırtıcılığıydı. Kilise adamları yazarın kendilerinden yana olduğu inancındaydılar. Onlarla beraber laikler, hatta tanrı tanımazlar da birden alkışlamaya başlamışlardı onu. Sonunda bir takım anlayışlı kimseler bu yazının baştan sona küstahça bir ikiyüzlülükle, alayla dolu olduğuna karar verdiler. Bu olaydan söz açışımın asıl nedeni, adı geçen yazının o sıralar ortaya çıkan kilise mahkemesiyle genel olarak ilgilenen kentimizin yakınındaki manastıra da girmiş, büyük bir şaşkınlık yaratmış olmasıydı. Yazarın adını öğrendikten sonra onun kentimizin yerlilerinden şu Fyodor Pavlovich'in oğlu olmasıyla ilgilendiler. O ara yazarın kendi de çıka geldi birden. Niçin gelmişti Ivan Fyodorovich? Anımsıyorum, o zaman bile içimde endişeye benzer bir duyguyla soruyordum bu soruyu kendi kendime. Öylesine olayların başlangıcı olan bu meşhum geliş benim için uzun süre, hatta hemen hemen her zaman bir esrar perdesi arkasında kalmıştır. Genel olarak düşünülürse, böylesine okumuş, görünüşte bu denli mağrur, ihtiyatlı bir gencin durup dururken böylesine iğrenç bir eve, onu ömrü boyunca ihmal etmiş, arayıp sormamış, hiçbir türlü istese bile ona para vermeyeceği gün gibi açık olan ama gene de oğulları Ivan'la Alexei'nin bir gün çıka gelip ondan para isteyeceklerinden ödü kopan böyle bir babanın yanına gelmesi pek tuhaftı. İşte bu genç böyle bir babanın evine yerleşiveriyor. Yanında 2 ay kalıyor, üstelik baba oğul pek iyi de geçiniyorlar. Bu durum yalnız beni değil pek çok kimseyi şaşırtmıştı. Yukarıda sözünü ettiğim Fyodor Pavlovich'in birinci karısından olan uzak akrabası Pyotr Aleksandrovich Miusov, temelli yerleştiği Paris'ten, o sıralar kendimize onur vermiş, çiftliğinde kalıyordu. Anımsıyorum, ilgisini pek çeken bu gençle tanıştıktan sonra en çok o şaşıyordu ona. Kimi zaman için için öfkelenerek bilimsel tartışmalar yapıyorlardı. Şöyle diyordu onun için, mağrur bir genç, para kazanmasını her zaman becerebilecek bir tip. Yurt dışına gidebilecek parası şimdi bile var. Şu halde burada ne arıyor? Babasına para koparmak için gelmediği ortada. Çünkü ne olursa olsun adam metelik koklatmaz. İçkiyle, sefahatle başı hoş değil. Gene de onsuz yapamaz oldu ihtiyar, öylesine kaynaştılar. Gerçekten de öyleydi. Gencin gözle görülen bir etkisi vardı babasının üzerinde. Arada bir pek inatçı, hatta hırçın oluyorsa da oğlunun sözünü dinler gibiydi. Kimi zaman yaşayışına bir çeki düzen vermeye bile çalışıyordu. Ivan Fyodorovich'in biraz da kendimize geldikten sonra tanıştığı ağabeyi Dmitri Fyodorovich'in isteğiyle onun bir işi için geldiği anlaşıldı. Moskova'dan yola çıkmadan daha çok Dmitri Fyodorovich'i ilgilendiren önemli bir konuda mektuplaşmışlardı. Bunun ne konuda olduğunu okuyucu sırası gelince ayrıntılarıyla öğrenecektir. Ne var ki bu önemli durumu öğrendikten sonra bile Ivan Fyodorovich esrarlı bir kişilik olarak kalmayı sürdürdü gözümde. Gelişini hala açıklayamıyorum kendi kendime. Şunu da ekleyeyim, Ivan Fyodorovich'in o zaman babasıyla kavgalı, hatta onu mahkemeye vermiş olan ağabeyi Dmitri Fyodorovich'le babasının arasını bulmaya çalışan bir hali vardı. Bir daha söyleyeyim, bu aile o zaman ilk kez bir araya gelmişti. Hatta bazı üyeleri birbirini ilk kez görüyorlardı. Yalnız en küçük kardeş Alexei, öteki kardeşlerden 1 yıl önce geldiği için kentimizin daha eskisiydi. İşte bu Alexei üzerine, onu romanımda sahneye çıkarmadan, bu ön söz biçimindeki öykümde ondan söz etmek pek güç olacak benim için. Gel gelelim hiç değilse pek tuhaf bir noktayı, kahramanımı öyküsünün daha başında okuyucumun karşısına rahip cübbesi içinde çıkarmak zorundayım. Evet, hiç değilse pek tuhaf bir noktayı önceden açıklayabilmek için onun üzerine de bir ön söz yazmam gerekiyor. Evet, 1 yıldan beri kentimizin manastırındaydı, ömrünün sonuna dek de orada kalmak niyetindeydi. 4. Üçüncü oğul Alyosha. O sıralar henüz 20 yaşındaydı. Ortanca kardeş Ivan 24'ündeydi, abileri Dmitri ise 28'ine basmıştı. Önce şunu da söyleyeyim ki bu delikanlı hiç de sofu değildi. Hatta bence dine aşırı bir bağlılığı bile yoktu. Daha önce onun üzerine düşüncemi açıklayayım. Henüz olgunlaşmamış bir insanseverdi. Manastıra girmesinin tek nedeni, o zamanlar onu yalnız bu yaşamın etkilemesi, dünyanın kötülük dolu karanlığından sevgi aydınlığına atılan ruhunun kurtuluşunu ancak orada görmesiydi. Bu yaşamın onu etkilemesinin tek nedeni ise o zaman manastırda onun kanısınca olağanüstü bir insan olan coşkun yüreğinin ilk sıcak sevgisiyle bağlandığı manastırımızın ünlü Zosima dedesini orada tanımış olmasıydı. Zaten onun o zamanlarda Hatta bebekliğinden beri pek tuhaf bir insan olmadığını iddia etmeyeceğim. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Annesi öldüğünde topu topu 4 yaşındaydı ya, yüzünü, onu okşamalarını ömrü boyunca unutmamıştır. Karşımda duruyor gibi derdi. Bu çeşit anılar çok daha erken çağların, hatta 2 yaşının bile olsalar anımsanabilirler. Herkes bilir bunu. Ne var ki her zaman karanlıkta görülen ışıklı noktacıklar ya da büsbütün kararmış, yitip gitmiş kocaman bir tablonun yırtılıp alınan kararmamış, ışıl ışıl parçaları gibidirler. Alyosha için de öyleydi. Sakin bir yaz akşamını anımsıyordu. Pencere açıktı, batmak üzere olan güneşin yatay ışınları odaya doluyordu. En açık seçik güneşin yatay ışınlarını anımsıyordu. Önünde kandil yanan bir tasvir vardı köşede. Tasvirin karşısında da yere diz çökmüş, onu göğsüne bastırmış, var gücüyle sıkan, dua eden, kutsal anaya emanet etmek istiyormuş gibi onu kollarının üzerinde tasvire doğru uzatan, ağlayıp sızlayan annesi. Birden odaya dalan, onu annesinin kollarından çekip alan dadı. Tablo buydu işte. Annesinin o andaki yüzünü de anımsıyordu Alyosha. Bu yüzün son derece duygulu, anımsadığı kadarıyla pek güzel olduğunu söylüyordu. Ne var ki her önüne geleni anlatmak istemezdi bu anısını. Çocukluğunda da gençliğinde de duygularını açığa vurmazdı pek, hatta konuşmayı sevmezdi. Ama güvensizliğinden, çekingenliğinden ya da insanları sevmemesinden değil, tersine başka bir şeyden, başkalarıyla hiç ilgisi olmayan ama onun için pek önemli, öyle ki her şeyi herkese unutturur gibi oluyordu. Bir endişedendi bu. Yoksa insanları severdi Alyosha. Öyle anlaşılıyor ki ömrünce inandı insanlara, gene de hiç kimse günün birinde ahmak, saf bir adam gözüyle bakmamıştır ona. Davranışlarında insanları yargılamak istemediğini, onları suçlamak görevini üzerine almaya yanaşmayacağını, ne olursa olsun onları suçlamayacağını belirten bir şey vardı. Hatta çoğunlukla pek üzülüyorsa da kimseyi suçlamadan her şeyi hoş karşılıyordu sanki. Üstelik bunda o denli ileri gitmişti ki hiç kimse şaşırtamaz, ürkütemez olmuştu onu. İlk gençliğinde bile böyleydi bu. 20 yaşındayken babasının ahlaksızlık yuvası evine gelip artık dayanamayınca da aklı başında temiz bir insan gibi sessizce uzaklaşmıştı oradan. Ama oradakileri küçümsediğini ya da suçladığını belli edecek en küçük bir davranışta bulunmamıştı. Bir zamanlar yanaşma olduğu için karşısındakinin duygularını kolayca sezen, gizli hakareti bile bir ön seziyle anlayan babası ilk zamanlar onu kuşkuyla, canı sıkkın karşılamış, hep susuyor, kendi kendine çok düşünüyor diyordu. Kısa zamanda, yaklaşık 2 hafta sonra ısınmıştı ona. Sarhoş gözyaşlarıyla, çakır keyif bir duygululukla da olsa, ikide bir kucaklamaya, öpmeye başlamıştı onu. Aslında içten böyle bir insanın hiçbir zaman duyamayacağı bir sevgiyle sevdiği belliydi oğlunu. Zaten gittiği her yerde severlerdi Alyosha'yı, ta çocukluğundan beri böyleydi bu. Onu yetiştiren veli nimeti Yefim Petrovich Balenov'un evinde de herkesi kendine öyle bir bağlamıştı ki öz evlat gözüyle bakıyorlardı ona. Oysa bu eve girdiğinde içten pazarlıklı, kurnaz olabilecek, hoşa gitmek için yüze gülebilecek, kendini zorla sevdirebilecek çağdan çok uzaktı. Yapmacığa herhangi bir yola başvurmadan kendini sevdirme yeteneği doğuştandı onda. Okulda da öyleydi. Oysa okul çocuklarının kuşkuyla, bazen alayla, hatta nefretle karşıladıkları tiplerdendi. Söz gelimi kendi kendine düşüncelere dalıyor, arkadaşlarından kaçıyordu sanki. Bir köşeye çekilmeye, kitap okumaya küçüklüğünden beri bayılırdı. Gene de arkadaşları onu öylesine seviyordu ki, okulda okuduğu sürece bütün okulun göz bebeğiydi. Arkadaşlarının oyunlarına pek katılmazdı. Hatta neşelendiğine bile seyrek rastlanırdı. Ama ona bakanlar bu tavrının huysuzluğundan gelmediğini, tersine onun temiz yürekli, içten bir çocuk olduğunu hemen anlarlardı. Yaşıtları arasında sivrilmeyi istemezdi. Belki de bunun için hiçbir zaman hiç kimseden korkmazdı. Ne var ki gözü pekliğinden gururlanmadığını, Cesur, korkusuz olduğunun bile farkında değilmiş gibi davrandığını hemen anlamıştı çocuklar. Hiç kin tutmazdı. Bir saat sonra ona hakaret eden arkadaşının ortadan sorduğu bir soruya hemen atılarak yanıt verdiği ya da kendisinin gidip aralarında kötü hiçbir şey geçmemiş gibi içtenlik, sevgi dolu bir tavırla onunla konuşmaya başladığı olurdu. Hem bunu, kendisine yapılan hakareti tesadüfen unutmuş yahut bilerek bağışlamış değil, olayı bir hakaret saymamış gibi yapardı. Çocukları ona bağlayan, gönüllerini kazanan da buydu işte. Yalnızca bir özelliği vardı ki, ilk sınıftan son sınıfa dek bütün öğrencilerin ona sürekli takılmalarına neden oluyordu. Ama bunu aşağılayıcı bir alay olarak değil, neşelenmek, eğlenmek için yapıyorlardı. Bu özelliği cinsel konularda yabani, heyecanlı bir utangaçlık, ağırbaşlılıktı. Gençler arasında geçen kadınlar üzerine o bilinen konuşmaları dinlemeye dayanamazdı. Ne yazık ki bu bilinen konuşmalar okullarda iyice kök salmıştır. Ruhları, yürekleri temiz olan çocuklar, henüz bebek denecek yaşta öğrenciler, sınıfta fısıltıyla, hatta yüksek sesle aralarında, askerlerin bile her zaman sözünü etmedikleri, edemedikleri şeylerden, olaylardan konuşurlar. Aydın, yüksek tabakamızın, böylesine küçük yaştaki çocuklarının, bu konuda bildiklerinden çok azını bilir askerler zaten. Ruhsal bir düşüklük henüz yoktur bunda belki. Gerçek, kötü, içe sinmiş bir ahlaksızlık da yoktur ama belirtileri vardır. Bu da onların arasında çoğunlukla soylu, ince, övünülecek, özenilecek özellikler sayılır. Alyosha Karamazov'un öyle şeylerden söz edilmeye başlandığında hemen kulaklarını tıkayıverdiğini görünce, bazen hep birden çevresinde toplanıp, ellerini zorla kulaklarından çekerek, iki kulağının içine açık saçık sözler bağırmaya başlamışlardı. Alyosha ise çırpınıp durur, yere yatarak kulaklarını tıkamaya çalışırdı. Ne var ki ağzını açmadan, arkadaşlarına küfretmeden sessizce katlanırdı bu hakarete. Sonunda rahat bıraktılar onu. Artık kadın kızdan söz açarak takılmıyorlardı, hatta bu konuda acıyarak bakıyorlardı ona. Arada şunu da söyleyeyim, sınıfta hep en iyiler arasındaydı ama hiçbir zaman birinci olmamıştır. Yefim Petrovich öldükten sonra 2 yıl daha il lisesinde kaldı Alyosha. Kocasının ölümünden sonra bir türlü teselli bulamayan Yefim Petrovich'in dul karısı, hep kız ve kadınlardan oluşan ailesini alıp uzun bir süre kalmak üzere İtalya'ya gitmişti. Alyosha da o zamana dek hiç görmediği Yefim Petrovich'in uzak akrabası 2 kadının yanına verildi. Orada hangi koşullar altında bulunduğunu hiç bilmiyoruz. Alyosha'nın pek ilginç bir özelliği de kimin parasıyla geçindiğini hiçbir zaman merak etmemesiydi. Bu bakımdan Alyosha, üniversitenin ilk 2 yılında kendi emeğiyle zar zor geçinen, çocukluğundan beri de başkasının ekmeğini yediğini içi sızlayarak sezinleyen, ağabeyi Ivan Fyodorovich'in tam tersi bir yaratılıştaydı. Ne var ki Alexei'nin yaratılışındaki bu tuhaf özelliği fazla ayıplamak da doğru olmaz kanısındayım. Çünkü onu tanıyan herkes, Alexei'nin eline geçen büyük bir para bile olsa, onu hiç düşünmeden ilk isteyene ya da bir hayır işine, hatta belki kurnaz bir dolandırıcıya verebilecek saflardan olduğuna tanıştıkları gün kesinlikle inanırdı. Genel olarak söylersem, doğrusu paranın değerini pek bilmiyor gibiydi. Doğal olarak da tam değil. Cep harçlığı hiç istemezdi. Verilince de ya ne yapacağını bilmeden haftalarca cebinde gezdirirdi parayı, ya da hiç saklamaz hemen çarçur ediverirdi. Para, soyluluk gururu konularında hayli titiz kimse olan Pyotr Aleksandrovich Miusov, Alexei'yi uzun süre inceledikten sonra bir gün şöyle söylemişti onun için. İşte size dünyada belki bir işi daha olmayan bir insan. Yabancı, milyonluk bir kente götürüp bir başına parasız, pulsuz, kentin en büyük alanına bırakın onu. Açlıktan da, soğuktan da ölmez. Çünkü hemen yedirirler onu, hemen bir yuva bulurlar ona, bulmasalar bile kendi buluverir. Hem hiç zorlanmadan, hiç küçük düşmeden, onu yanına alan kentliye yük olmadan yapar bunu. Tersine gurur duyarak basarlar onu bağırlarına. Liseyi bitirmedi Alyosha. Yanında kaldığı kadınlara aklına takılan bir iş için babasının yanına gideceğini bildirdiğinde son sınıfa geçmişti. Kadınlar pek üzüldüler buna, bırakmak istemediler. Yol masrafları çok tutuyordu. Kadınlar da Veli Nimet'inin ailesi Avrupa'ya giderken ona armağan ettiği saati rehine bırakmasına izin vermediler. Her gereksinimini bol bol gördüler. Hatta yeni yeni giysiler, iç çamaşırları diktirdiler ona. Ama ille de üçüncü mevkiyle gideceğini söyleyerek paranın yarısını geri verdi Alyosha. Küçük kentimize gelince babasının liseyi bitirmeden ne diye geldin diye sorduğu ilk soruyu yanıtsız bıraktı. Anlattıklarına göre son derece dalgın, düşünceliymiş. Annesinin mezarını aradığı sonradan anlaşıldı. Sırf bunun için geldiğini de söylüyordu. Ne var ki tek nedeninin bu olduğunu pek sanmıyorum. Akla en yakın olasılık, ruhunda birden kabaran, onu bilinmezliklerle dolu ama kaçınılmaz bir yola iten duygunun ne olduğunu o zaman kendisinin de bilmediğidir. Fyodor Pavlovich, ikinci karısının nerede gömülü olduğunu gösteremezdi ona. Çünkü cenaze gününden sonra mezarlığa hiç gitmemişti. Aradan bunca yıl geçtiği için de mezarın yerini büsbütün unutmuştu. Söz Fyodor Pavlovich'e gelmişken biraz da ondan söz edeyim. İkinci karısının ölümünden 3-4 yıl sonra Rusya'nın güneyine gitmiş, bir süre dolaştıktan sonra birkaç yıl kalmak üzere Odessa'ya yerleşmişti. Önceleri kendi deyimiyle birçok Yahudi ile Yahudi karısıyla, Yahudi bozuntusuyla, Yahudi yavrusuyla tanışmış, sonunda yalnızca Yahudilerden değil, Musevilerden bile itibar görmüş. Besbelli onun para kazanmak, parayı taştan çıkarmak hünerinin en parlak olduğu devre o zamanlardı. Alyosha'nın gelişinden topu topu 3 yıl önce gene kentimize dönmüştü. Gerçi pek yaşlı sayılmazdı ya, eskiden tanıyanlar son derece çökmüş buldular onu. Davranışlarında kibarlıktan çok bir küstahlık vardı. Söz gelişi eski palyaçonun içine çirkin bir başkalarını palyaço kılığına sokmak tutkusu doğmuştu. Kadınlarla yaptığı rezilce alemler eskisinden de iğrençti şimdi. Kısa zamanda birçok meyhane açtı. Görünüşe bakılırsa 100 bin rublesi, 100 bin değilse bile yakındı, vardı. Kentlilerden, köylülerden çok sayıda kimse kısa zamanda ona borçlanmıştı. Tabii en sağlam karşılıklar göstererek. Son zamanlarda kendini koyverdi sanki, soğukkanlılığını, düşünme yeteneğini yitirdi, hatta havaileşti, konuşurken konudan konuya atlıyordu. İşleri sermiş, gittikçe daha çok içiyordu. Hayli yaşlanmış, efendisine zaman zaman neredeyse bir bakıcı gibi bakan uşak Grigori olmasaydı, Fyodor Pavlovich'in başı çok derde girerdi. Alyosha'nın gelişi ruhsal yönden bile etkiledi onu. Bu zamansız yaşlanan adamın içinde çoktandır boğulup kalmış bazı duygular uyanır gibi oldu. Alyosha'ya bakarak ikide bir, biliyor musun diyordu, bizim havaleliye çok benziyorsun. Alyosha'nın annesinden böyle söz ederdi.